yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Başkent'e hoş geldiniz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimizi TRT geleneğindeki en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Sesleri'ne. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özdem yayınımıza sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olalım istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımızın da adı sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki beraberliğimiz yine her zaman olduğu gibi müzikle başlıyor. Efendim, ellerinize sağlık. Ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun,
canlı canlı bir şarkısın sen. Evet. Dinlettik dinleyicilerimize. Hemen sizi dinleyicilerimize tanıştırayım ben. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Bestecilik Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın İvan Çelak bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz diyoruz Hayatın Sesleri'ne. Evet, akordeonla başladık. Onunla devam edeceğiz. Çünkü bu konuda yazmış olduğunuz, daha doğrusu bir metot var, kitap. Onunla tanıştıracağız dinleyicilerimizi ama önce dinleyicilerimiz sizi birazcık daha yakından tanısınlar. Nasıl başladınız müzik hayatınız? Türkiye'de nasıl devam etti? Nerede başladınız?
Tabii yani bunu çok uzun şey yapma gerekiyor, yani anlatma gerekiyor ama en kısaca şöyle. Aslında bu hayal benim babamın hayaliydi. Daha yani evlenmeden önce 14 yaşındayken onun köyünde bir tane konser varmış ve orada bir akordeon çalanı görmüş ve çok aşık olmuş akordeona. Tabii ki köy imkanları çok kısıtlı. Hani böyle bir şey mümkün değil. Tabii ki para yok. Hani imkanlar yok. Tabii ki o içinde kalmış. Sonra askerlikten sonra orada bir tane piyanist görmüş. Ona da çok aşık olmuş ve askerlikten döndükten sonra da ayağında askeri postalla, işte pantolonlar, borç para alıyor ve kendine bir tane akordeon alıyor borç parayla. Tabii ki onun babası tabii ki şok olmuş, yani niye bu kadar hani borç parayla şey alıyorsun, hı-hı, falan.
Ve sizi düşünerek mi alıyor, kendi
yok,
için mi?
Kendi içinde için. Olan evet. Akordeon aşkı. Hı-hı. Onun için de ondan sonra kendi kendine yani öğrenmiş bir şeyler. Hatta çalıyormuş da. Yani sonra demiş ki kendi kendine, benim oğlum olursa onu mutlaka bir...
Ha, siz daha yoksunuz.
Ben daha yokum.
Evet.
Yani o daha kendisi bekar.
Evet.
Mutlaka kendim, yani oğlumu şey vereceğim. Yani akordeon eğitimine vereceğim. Ve aynısını yapmış. Ben daha yani 2 yaşındayken benim elime bir oyuncak akordeon almış. Tabanca değil ama dikkat.
Evet.
Dikkatinizi çekerim. Yani oyuncak akordeon almış. Sonra daha büyüğünü. Sonra daha büyüğünü. Daha büyüğünü. Böylelikle akordeon hayatına. Ondan sonra eğitimine. Yani mesleki eğitimine. Devam etti ve toplamında bir 10 sene sadece eğitim. Yani onun hani öncesi zaten sayılmıyor. O sadece hani çocuğun yani oyunu tarzı oldu. Ama şu nokta çok önemli. Benim babamın isteğiyle ve benim yeteneğim örtüştü.
Bu çok önemli. Evet, tabii.
Örtüşmeyebilirdi. Aha. Ve hani sonuçta onun hani bu örtüşme, emek, onun verdiği emek ve disiplin, benim içindeki o yani
istek, azim, evet.
Evet. Ondan sonra bunlar tabii birleşince, ondan sonra Moldova'da akordeon bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra tabii ki askere gittim. Sovyetlerin yani zamanında, evet, askere gittim. Sonra dönüşte de akordeon devlet müzik okulunda akordeon yani şey öğretmeni oldum.
Hı-hı.
Devlet okulunda. 3 sene çalıştıktan sonra akordeon öğretmeni olarak Türkiye ve Moldova ikili anlaşma gereği Türkiye'de okuma fırsatı oldu. Ama artık orada mezundum, evet, kendi bölümünde. Fakat Türkiye'ye geldim. Burada akordeon bölümü yok. Hani devam etmek falan. Hı-hı. Hani isterdim. Fakat akordeon bölümü olmadığı için de şans eseri Moldova'dayken yazdığım bazı parçalar vardı. Hani bestelerim vardı. Ve burada da hani kader derler ya.
Evet.
Muammer Sun'la tanışma fırsatım oldu. Ama daha Muammer Sun olduğunu zaten bilmiyordum.
Evet.
Tanımıyordum tabii. Hiç kimse tanımıyordum. Ve yani olaylar işte böyle dönüştü ki ben Muammer Sun'la kompozisyon okumaya başladım. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda. Ankara Devlet Konservatuarı'nda. Ve Muammer Sun'la 7 yıl kompozisyon eğitimini gördüm. Ondan sonra mezun olduktan sonra master'da mezun olduktan, yani lisans ve master toplam 7 yıl. Hatta master'ı da lisansı da daha çok yoğun bir programla, normalde 7 yıl olması gerekirken lise ve master yani lisans 4 yılda falan bitirdim. Ondan sonra master mezuniyetinden sonra da Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yabancı sözleşmeli öğretim elemanı olarak çalışmaya başladım.
Evet.
Solfej, armoni, form bilgisi dersleri. Sonra da kompozisyon bölümü açıldı. Yani bestecilik bölümü. Şu anda orada çalışıyorum.
Evet. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sonrasında da bir metot ortaya çıktı ama biz birazcık daha akordiyondan örnekler dinleyelim. Çünkü her parça çalınabilir mi diye sormak istiyorum akordiyonla. Biraz zor mu? Çünkü akordiyon deyince biz valsler ve tangolar olarak biliriz. Ama
evet,
her tür parçayı siz çalabiliyorsunuz. Bu metotta da öğretiyorsunuz hatta, değil mi?
Evet, kesinlikle öyle. Yani akordeon sadece vals, sadece tango değildir. Akordeonla bir sürü parça, bir çeşit yani birçok stilde çalınabiliyor. Hatta onları bazılarını bugün çalacağım ki bizim yani dinleyicilerimiz hani böyle bir şeye de çalınabiliyor. Yani dinleyebilsinler de.
Mesela, o zaman bir örnek verelim, örnek, sonra devam
tabii
edelim.
Tabii ki. Örnek mesela barok döneminden füg. Akordeon füg çalınır mı? Tabii ki çalınıyor. Yani çok çok kısa bir örnek vereceğim.
Tamam.
Devam ediyor.
Hı hı.
Yani bu çok uzun olduğu için bir de zaman da çok fazla olmadığı için.
Evet. Şimdi yelpazesi çok geniş aslında o anlamda, evet. Baktığımızda kendi körüğü gibi galiba. Her tür parçayı çalabiliyoruz.
Evet. Mesela Arjantin'den bir tane parça.
Dinleyelim.
Malaguena. Ernest Alicona'nın Malaguena'sı.
Evet. Şimdi tabii ben o kadar çok heveslendim ki sanki ben de çalabilir miyim gibi düşündüm bir anda. Şimdi gelelim metoda. Evet. Bu metotta her şey var galiba. Hiç bilmeyen, ben de çalabilir miyim diyen herkesin çalabileceği bir metotla burada öğrettiniz, her şeyi yazdınız ve uluslararası alanda da bu anlamda ilk kitap diyebiliriz herhalde, değil mi?
Yani uluslararası boyutunda Türkiye için ilk profesyonel metot olmuş oldu. Bu benim 5 yıllık çalışmamdı. Bu metotla okuma yazması olan herkes 7'den 70'e kadar kendi kendine bile, yani bu yöntemi benim yöntemimi takip ederek kendi kendine iyi bir seviyeye gelebilir. Tabii ki mühim olan süreklilik ve azim.
Evet.
Ondan sonra her şey zaten oluyor. Ve hani bu metoda alan kendi kendine öğrenmek için yazdığım aslında. Tabii ki yani hocayla daha iyi ama kendi kendine çok rahatlıkla
öğrenilebilir.
Evet. Yani bütün stilleri, sadece valsler, tangolar değil.
Evet. İlginç bir enstrüman ve zor da bir enstrüman gibi görünüyor aslında. Özellikle sol eli kullanmak sanki çok zor gibi geldi bana, öyle midir?
Yani görünüşte zor çünkü 120 tane yani bas var. Evet. Tabii yani 96'lar var, 80 var, yani 60 var ama sistem aynı olduğu için zor görünse de onun ikincisinde bir eğitim sistemi olduğu için bu metotta da bunu zaten açıklıyorum. O kadar da zor değil.
Evet. Ne kadar zamanda öğrenilebilir örneğin hiç bilmeyen bir insan eline aldığında?
Yani tabii ki CV'ye göre. Hangi CV'yi hangi şeyde çalmak istiyorsanız.
Peki bunlar satılırken de mi öyle seviyeye göre satılır? Çünkü boy boy olduklarını biliyorum, evet. Ben. Onlar seviyeye göre midir o boyları?
Yok, o seviyeye göre değil. O tamamen öğrencinin kendi boyuna göre. Hı hı. Eğer büyük bir öğrenci yani boyu uzunsa ona göre tam bir akordeon, yani üzerin baslı akordeon daha iyi. Ama boyu kısa ise ona 60 baslı bir akordeon lazım.
Evet.
Yani hani kemanların şeyleri gibi, hani boyutları gibi. Yani küçük bir çocuğa bir keman vermezler. Onun için çeyrek bir enstrüman. Tamamen hani fiziksel boylarına göre.
Evet.
Açık onların boyları.
Daha çok erkeklerin çaldığı bir enstrüman mıdır?
Evet, öyle. Çünkü erkekler pozisyon yani itibariyle, akordeonun ağırlığı itibariyle çok daha yatkınlar buna. Çünkü ağır olduğu için taşıması zor. Ondan sonra oturur. Tabii ki yani kız pozisyonlarda var ama erkekler için hani daha ilerideki seviyelerde erkek pozisyonunda çalmak daha rahat oluyor. Kız pozisyonunda biraz zorlanıyor.
Ama bu kızların da çalamayacağı anlamına gelmez
kesinlikle,
tabii ki
kesinlikle,
değil mi?
Yani.
Evet, şimdi o Türkiye'den başladık. Şöyle birazcık dolandık. Yine nerelere gideceğiz? Nerelere götüreceksiniz bizi? Ne dinleyelim şimdi?
Şimdi size bir tane vals çalacağım. Indifference diye bir parça.
Dinliyoruz. Thank you. Ellerinize sağlık gerçekten. Canlı her enstrümanı dinlemek çok keyifli, çok güzel ama akordiyon da çok daha başka bir şeymiş. Sesinin çıkması, körüğünün açılmasıyla mı ilgili, açılıp kapanmasıyla mı ilgili acaba?
Aynen böyle. Yani bütün ses kalitesi ve dolayısıyla tabii ki müzik kalitesi hep körükle yani ilgilidir. Yani dışarıdan zannediliyor ki körük en önemlisi şey gibi zannediliyor.
Evet.
Yani çalma kalitesi olarak oysa en önemli şeydir, körüktür. Onun için iyi bir körük tekniği çok önemli.
Evet, tabii o körük tekniği de var.
Kesinlikle,
değil
metotta.
Mi metotta?
Her şey, her şey var.
Şimdi birazcık da metottan yine söz edelim isterseniz. Şimdi bize burada çok geniş bir yelpazeden örnekler sundunuz, sunmaya devam edeceksiniz. Metotta da bunların hepsini bulmak mümkün mü acaba? Neler var metotta yer alan parçalar arasında?
Şimdi metotta tabii ki metot 3 kısımdan oluşuyor. Birinci olarak eğitim kısmı, ikinci bölüm dağcık kısmı, üçüncü bölüm teknik kısmı. Şimdi hem birinci bölümde hem de ikinci bölümde tabii ki parçalar var. Dağarcık bölümünde de aslında üçe bölünüyor dağarcık bölümü. İlk kısmı tür dünyası müzikleri. Bütün hani yani bilinen ve akordeona yakışan parçalar. Ondan sonra dünya repertuarından ve akordeona yakışan parçalar. Ve üçüncü kısımda iki akordeon için ansambl olan parçalar. Eğitim kısmında da eğitim kısmında da şey yaparken şöyle bir yöntem, yol gözettim. Bir konuyu anlattığımda hem teorik olarak hem teknik olarak anlattığımda Türkçe parçaları hep koymaya çalıştım ki
evet.
Çalan biri zevk alabilsin. Hem dinleyen hem de çalan.
Hı hı.
Ama hani konuyla ilgili bir parça olmadığı zaman o parçaları kendim besteliyordum.
Evet.
Teknikle hani o konuyla ilgili. Tabii ki hani bestecilik...
Peki besteleriniz de var mı burada?
Tabii ki bestelerim de var.
Evet.
Onun için de böyle bir yol izledim. Çok keyifli bir repertuar çalışmış oldu. Yani dinleyiciler ve akordeon
öğrenmek
isteyenlere tavsiye ederim.
Kesinlikle. Şimdi tabii Türk dünyası deyince Türk dünyası için akordeon çok önemli. Müziklerinde olmazsa olmazlarından.
Evet.
İsterseniz şimdi bir de Türk dünyasından bir örnek verelim. Sonra hı-hı, sohbetimize yine devam edelim.
Tamam. Madem Türk dünyasından, ben de tabii ki Gagavuz Türk'ü olduğum için çok hani ben tabii ki şarkıcı değilim ama hem bizim kültürümüzden bir şarkı söylemek isterdim. Hem de aynı zamanda akordeonla birlikte.
Dinliyoruz zevkle biz de.
Bu parça tanıtayım önce. Bu parça adı Suğra Beygir. Bizim Gagavuz halk türküsü.
Tamam.
Thank you.
sura digi, sura digi rinna olsun. Sura digi rinna olsun, dayaklı oturan olsun. Dayaklı oturan olsun, güzel kız yanında olsun. Dayaklı oturan olsun, güzel kız yanında olsun. Ha!
Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Çok keyifliydi. Evet, içeride ekip arkadaşlarım sizi alkışladılar. Her ne kadar dinleyicilerimiz duymasa da belki dinleyen dinleyicilerimiz de alkışlamışlardır. Çünkü gerçekten çok keyif aldık. Şimdi yurt içi ve yurt dışında da pek çok etkinliklere katıldınız aslında. Yaptığınız bestelerle ödüller de aldınız. O bestelere, ödüllere de geleceğiz ama birazcık bu etkinliklerden söz edelim. Oralarda akordiyonla tanışınca insanlar neler söylediler akordiyonla ilgili, çünkü metot oralara da gitti galiba, değil mi?
Şu anda sadece yani Türkiye piyasasında şu anda var.
Şu anda Türkiye piyasasında.
Yurt dışı piyasasında onların yani akordiyon eğitimi olan coğrafyalarda zaten kendi metotları var.
Hı hı.
Yani ama Türkiye'nin böyle metodu olmadığı için.
Evet.
Hani ben bunu Türkiye için yazmıştım.
Evet.
Ve onun için çok çok mutluyum ki hani Türkiye'de böyle bir metot olmuş oldu.
Evet. Bu arada yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz de bu metottan
sipariş edebilirler
tabii, internet üzerinden.
Var.
Evet.
İnternetten var. Tabii ki hani biz Viyana'ya gitmiştik bir konserle. Tabii ki orada da hani akordeon çok meşhur.
Evet.
Hani şaşırmadılar ama sevindiler. Hani Türkiye'de böyle bir şey varmış.
Hı hı.
Yani akordeon çalanlar ve yani bu işin yani eğitimini görmüş insanlar falan. Hani bütün yani Balkan coğrafyasında, ondan sonra Avrupa'da, ondan sonra Rusya'da, hani Moldova'da, yani Amerika'da da vardır tabii ki. Yani akordeon çok yaygın bir enstrüman. Tabii ki karşılamak olarak mesela akordeon dinle her zaman şöyle bir yüzüne bir yani tebessüm oluyor.
Evet.
Yani gülümseme, şöyle hoş bir atmosfer yaratılıyor yani
evet.
Akordeon şeyinde. Ve tabii ki her yerde de taşınabildiği için yani korolada hani eşlik olsun, yani okullarda eğitim olsun, başka bir şey olsun.
Hı-hı.
Yani sadece halk enstrüman olarak algılanmamalı. Yani birçok yerde faaliyeti vardır.
Evet. Gelelim sizin bestelerinize. Ne zamandan beri beste yapıyorsunuz? Ne tür besteler daha çok gerçekleştiriyorsunuz? Anladım.
Şimdi tabii ki yani beste yapmaya aslında ben daha Moldova'da başlamıştım. Hiç kompozisyon bölümünde yani okuyacağım da hiç hayal etmeden kendi kendime hani bir şey yazıyorum.
Babanızın akordiyonuyla.
Yok, kendi artık mezun olduktan sonra yani akordeon bölümü mezun olduktan sonra. Sonra Türkiye'ye geldim. Hani benim bestelerimi Muammer Son'a yani dinletmiştim. Onun yani ilk tanıştığımda bana şey sordu. Daha önce kompozisyonu yani eğitimi gördün mü? Hayır dedim. İçinden nasıl geliyorsa öyle besteledim. Meğer orada bir şey varmış.
Ne varmış?
Bir hani kıvılcım varmış.
Evet.
Yani kompozisyon kıvılcımı varmış. Öylelikle eğitime başladık biz. Esas hani birinçli kompozisyon besteleme tabii ki eğitim sırasında oluyor.
Hı hı.
Hani hocanın yani yönlendirmesiyle çeşitli alanlarda beste yapmak, yani form analiziyle, yani armonisiyle, stiliyle vesaire. Tabii ki sonra tabii ki hani bu da tabii ki bitmiyor. Eğitimle hani eğitim bitişiyle kompozisyonu öğrenmek bitmiyor. O sürekli bir yani süreç devam ediyor hayat boyunca.
Evet.
Hani bir insanın eğitimi gibi bitmiyor. Sürekli bir şeyler öğreniyor hayatta. Yani bu alanda böyle. Alanlar olarak mesela piyano için bestelerim var. Hatta bir tane İzlenimler diye bir albümüm. O da yayınlandı. O da şimdi Dost Kitabı Evi'nde var. Ankara'da ve başka Dost Kitaplarında vardır. Ondan sonra keman piyano için, koro için yani eserlerim var. Hatta bir tanesi yurt dışında Nülüfer Korosu'nun katıldığı İspanya'da, Almanya'da Miss kategoriye girdi ve orada altın madalyalar aldı.
Ne güzel, kutluyoruz sizi.
Sağ olun. Hani bu Nülüfer Korosu'nun yani emeğiyle oldu.
Evet.
Ondan sonra senfoni orkestralar için eserlerim var. 3 soprano ve senfoni için Ya bunlar hepsi ödül alanlardı. Ondan sonra başka
pek çok ödüllü yani, besteleriniz var. Onlardan birini dinleyebilir miyiz? Şöyle çalabilir misiniz bize?
Fakat onlar akordeon için değil. Onlar piyano için.
Piyano için ama piyano akordeonla için çalınamaz mı? Örneğin yani, hani akordeonla her şeyi çalabiliyoruz vermez dedik ya. Onun için.
Yani onu hani şöyle çalınır da fakat onu akordeona tekrardan şey yapmak gerekiyor.
Peki akordeon için besteleriniz yok mu?
Akordeon için yok.
Yok.
Yani o an yani akordeon için yazmak için daha ona falan girmedim. İleride belki eşon da yazarız.
Evet. Peki o zaman yine metoda dönelim. Metotla ilgili içinde pek çok Türkçe parça da var.
Evet.
Türk dünyasından müzikler de var. Daha başka neler var?
Tangolar var. Arjantin tangoları var. Valsler var. Ondan sonra film müzikleri var.
Ve hepsi bilinen eserler
tabii
ki bilinen eserler. Daha kolay çalabilmeleri açısından belki de değil mi?
Tabii ki. Hani ben onları şey yaptım. Kendi yani aranjmanlarımla akordeona
uyarladınız.
Uyarladım.
Evet.
Türk dünyası müziklerinden de Türk coğrafyasından, ondan sonra yani Türkiye coğrafyasından, Azeri coğrafyasından, Kafkas coğrafyasından parçalar var içinde. Sonra yani Gagos müzikler de var içinde. Hani bir tane Arjantin'den çalabilirim bir tane.
Dinleyelim o zaman lütfen.
Dünya ülkelerinden. La Comparsa'da herkesin bildiği.
Evet.
Yani tangonun yani klasiği diyelim ona.
Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Gerçekten
sağ
çok güzel, çok hoş bir sesi var. İnsanı her zaman dinlendiriyor ve içine çekiyor gerçekten. Siz de ne iyi etmiş de Türkiye'ye gelmişsiniz. Sağ olun, var olun, sizi tanıdık.
Türkiye sağ ol.
Çok Türkiye güzel, çok keyifliydi bizim için de program. İyi ki dinleyicilerimizi, akordiyona ilgisi, sevgisi olan herkesi bu metotla da tanıştırdınız. Sağ olun, var olun diyelim. Gerçi sesine doyamadık akordiyonun. Keşke süremiz olsaydı, daha çok birlikte olabilseydik ama bugün için çok teşekkür ediyoruz. Yine sizi stüdyomuza ağırlamak dileğiyle diyelim ve yine sizin çalacağınız bizden bir parçayla dinleyicilerimize veda edelim. Ne dersiniz?
Tabii ki, tabii ki, seve seve.
Ne çalıyoruz?
Sanırım dinleyiciler bunu çok iyi tanır.
Tanırlar ve eşlik ederler. Evet. Buyurun. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Sağ olun, var olun. Sayın İvan Çelak, bizlerle birlikte olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben yani teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Bestecilik Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın İvan Çelak stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi Türkiye'den başladınız, dünyada bir yolculuk yaptırıp Türk dünyasıyla yeniden ülkemize döndürdünüz. Hem sohbetle hem müzikle çok keyifliydi. Sağ olun, var olun geldiğiniz için.
Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler.
Dünden kalanlar. Saatlerimiz 15.40'ı gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor. Konuğumuzu stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet,
merhabalar.
Siz de dinlediniz içeride. Çok keyifliydi değil
mi? Çok keyifliydi. Şimdi onun üzerine benim devam etmem çok güç olacak. Bu kadar keyifli bir hem sohbet hem müziğin ardından hakikaten ama tarihte lazım diyerek
evet, kesinlikle, kesinlikle tarihte lazım. Hele ki bugün dünyanın en önemli deniz geçitlerinden birini konuşacağız ki Süveyş Kanalı diyeceğiz. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştiren çok önemli bir kanal değil mi? Şöyle tarihçesinden başlayalım her zaman olduğu gibi.
Evet, yani şimdi bu hafta 17 Kasım 1869'da açılıyor. Açılışıyla ilgili. Açılışı niye bizi ilgilendiriyor? Yani niçin önemli? Çünkü gerçekten stratejik bir öneme sahip. Biraz önce siz de söylediniz. Yani kıtalar arası bir geçiş noktası. Nasıl boğazlar çok önemli. Dünyaca, sadece Türkiye için değil, dünyaca İstanbul Boğazı önemliyse, aynı şekilde Süveyş Kanalı da hem askeri hem iktisadi hem siyasi anlamda pek çok devletin ilgisini çekerek bir anlamda kendi önemini doğal şartlarıyla ortaya evet. koymuş bir kanal. Tabii sonrasında kanal, yani öncesinde bir kanal durumu yok ama diğer taraftan da şu anki kanal gibi bir kanal değil ama çok öncesinden, yani ilk çağlardan itibaren bir kanal fikrinin olduğunu da diğer taraftan söylemek mümkün. Çünkü geriye doğru gittiğimizde ta 2. Ramses döneminden itibaren Mısır'da böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu fark ederek birkaç kez bu tür girişimlerde bulunulduğunu görüyoruz. Yani şimdiki gibi bir kanal olmamakla birlikte bir su kanalının açılarak oradan gemilerin gitmesine imkan verecek şekilde, yani şimdiki gibi iki geminin, üç geminin geçeceği şekilde değil belki ama gemilerin geçeceği şekilde bir düzeneğin yapıldığını, fakat hem Nil Nehri'nden gelen çamurların, kumların kapatması sonucu, hem de bir takım ihmaller veya işte kullanılmama durumlarından dolayı kapandığını kanalların görüyoruz. Yani açılmasıyla ilgili fikir geriye doğru gittiğimizde eski çağlara kadar dediğim gibi uzanıyor. Fakat işlerlik kazanması ve bugünkü gibi geniş bir kanal olarak hakikaten ticarete hizmet etmesi noktasında önemi hep var. Ama bu şekilde olmasa oldukça geç bir döneme maalesef rast geliyor.
Ekonomik gücü de beraberinde getiriyor
tabii,
aslında.
Tabii, çünkü yolu kısaltıyor, masrafı azaltıyor. O anlamda baktığımızda özellikle ilk başta belki bir takım emtiaların taşınmasında bu anlamda çok faydalı. Çünkü Afrika'dan, Asya'dan gelen mallar önce İskenderiye Limanı'nda tutuluyor. Orada Süveyş Limanı'nda tutuluyor. Ondan sonrasında oradan Avrupa'ya gönderiliyordu. Bu anlamda baktığımızda Ümit Burnu'nun keşfi ve Hindistan'a giden yolların kısaltılması anlamında çok önemli tabii ki oralardan bir takım eşyaların getirilmesine baktığımızda hakikaten daha pratik bir yol. Akdeniz ticaretini ve dolayısıyla dünya ticaretini etkiliyor.
Evet.
Sömürgelerin durumunu etkiliyor. Pek çok anlamda, hani ticari, iktisadi ve dediğim gibi siyasi anlamda önemli. Bizim kendi tarihimize baktığımızda bizde de bir yerini bulduğunu görüyoruz. Nasıl? Mesela çok öncesinde, neredeyse 16. yüzyılda Sokolu Mehmet Paşa'nın bir takım kanal projeleri vardır. Bunlardan bir tanesi Süveyş Kanalı projesidir. Hakikaten o dönemde bile yavaş yavaş Osmanlı'nın elinden bu coğrafi keşiflerle birlikte gitmekte olan bir takım imkanların, deniz ticaretinin, bu baharat yolu ve ipek yolunun öneminin azalmasının önüne geçmek için, diğer taraftan Hindistan'daki durumlara müdahale edebilmek için pek çok amaçla böyle bir kanal projesi, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla ilgili bir proje geliştiriyor o dönemde. Fakat maalesef kendisi ölünce her ne kadar girişimlere başlanılmışsa da sonu gelmiyor bu projenin, ki düşünün bundan 300 yıl sonra gerçekten asıl proje başlayacak.
Evet.
Daha sonrasında gene 1. Napolyon'un 1798 yılında Mısır'ı işgali sırasında yine böyle fark ederek ticareti arttırabileceğini ve işlerlik kazanırsa hakikaten Fransa'ya bir kar sağlayabileceğini düşündüğü için böyle bir emir verdiğini görüyoruz gene. Bu kanalın açılmasıyla ilgili, fizibilite çalışması yapılmasıyla ilgili mühendisleri görevlendirdiğini görüyoruz. Fakat giden mühendisler yaptıkları fizibilite çalışmasında bir yanlış rapor vererek Kızıldeniz'le diğer denizin arasında bir fark olduğunu, yükselti farkı evet. olduğunu ve bunun ancak havuzlar yapılarak aşılabileceğini, bunun da ticareti, gemi ticaretini zorlaştıracağını, gidilip gelinmesi sırasında sıkıntılar yaratabileceğini, masrafının çok olacağını söyleyince vazgeçiyor. Yani sonuçsuz kalıyor bu proje. Dolayısıyla belki 18. yüzyılın neredeyse sonlarında başlayabilecek bir şey tekrar ertelenmiş oluyor. Daha sonrasında Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın döneminde de yine böyle bu tür projeler yapılmakla birlikte, İngilizlerin bu konuda kendi sömürgelerine yönelik bir tehdit olarak gördüğü için böyle bir şey açılırsa sıkıntı olabileceğini düşünmesinden dolayı bir Yani her ne kadar tarafmış gibi görünseler de aslında ciddi bir muhalefetleri söz konusu ve çok fazla gündeme getirerek bunun olmasını istemedikleri için hep böyle üstünü kapatıyorlar veya tehditvari bir takım tavırlarda bulunuyorlar. Yani burada İngiliz siyasetinin, Süveyş kanalında İngiliz siyasetinin hemen hemen her bakacağınız kaynakta, Süveyş kanalı ile ilgili kaynakta İngiliz siyasetinin çok, Orta Doğu'daki İngiliz siyasetinin çok baskın olacağını, baskın olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla ne oluyor? Burada bir İngilizlerin bu konudaki muhalefeti sonucu Mehmet Ali Paşa buna çok yaklaşmıyor. Yani bu tür projeler önüne gelse bile çok fazla yaklaşmıyor. Fakat kendisi öldükten sonra torunu Sait Paşa, daha önceden kendisiyle dostluk kurmuş olan ve bir Fransız diplomat ama aynı zamanda mühendis olduğu için kafası bu işlere yatan Ferdinand de Lesseps diyor ki ben böyle bir proje düşünüyorum ve buna destek vermeni bekliyorum diyor. Dolayısıyla Lesseps'in bu teklifine karşı Sait Paşa bu sefer çünkü gerçekten kapsamlı o işte aradaki deniz farkının olmadığını hakikaten de iyi bir projeyle önüne gidiyor. Daha öncesinde mühendis, Avusturyalı mühendis Negelli'nin yaptığı bir proje üzerine gidiyor. Projenin detaylarını görünce Sait Paşa'nın aklı yatıyor bu fikre. Yani ben daha önceki yapılan hatayı yapmayacağım diyor. Çünkü Mehmet Ali Paşa Boğazlar'da yapılan ve Türklerin başına gelen şeyi ben burada gerçekleştirmeyeceğim diye bir şark koşmuştu ve yapmamıştı. Ama ben dedeme benzemeyeceğim, ben bunun önünü açacağım diyor. Ve o zaman 1854'te bu projeye destek veriyor, bir onay veriyor kendisi, bir anlaşma imzalıyor işte Fransızlarla. Fakat tabii ne İngilizler buna onay vermiş ne de baktığımızda Osmanlı onay vermiş. Ama diğer taraftan da bu devletlerin de orada bir etkisi var. Dolayısıyla onaylarının da alınması uygun olacak. O yüzden biraz böyle bir hafriyat çalışmalarıyla ilgili bir çok net bir çalışma olamıyor. Sonra 1856'da bu sürüncemeli dönemden sonra vazgeçmiyor Lesseps bu çalışmasından, bu projesinden. Çünkü bunun önemini gerçekten fark eden tek kişi diyebiliriz. Yani evet. Hakikaten çok asılıyor evet. Fransa diplomatı, Fransız diplomatı. Dolayısıyla bu baskıları sonucu 1856'da tekrar daha detaylı, daha geniş bir anlaşma, mukavele imzalanıyor ve 99 yıllığına Fransız şirketine bunun kiralanacağı söyleniyor. Tabii Lesseps çok ciddi bir para gerektiği için buna, inşaatı için, hafriyatla bitmiyor. Orada çok ciddi bir kanal açılacak. İnsan eliyle yapılmış kanallar arasında da büyüklerden bir tanesi. Yani para gerekiyor. Tabii bu parayı doğrudan nereden bulacak? Uğraşıyor destek vermesi için. Ama ne Fransa'dan böyle bir para çıkabiliyor ne... O zaman ne yapıyor? Bunları halka destek isteyerek, iş adamlarından falan destek isteyerek böyle ciddi bir tahvil satışıyla çok ciddi bir para topluyor. Sonrasında gene bunun da üzerine çıkmıştır gene de ama desteklerle gene bunu tamamlamıştır. Ve bir Süveyş şirketi kuruluyor orada. Yani şimdi Fransızcasını söylemeyeyim ama bir şirket kuruluyor bu anlamda. Ve o şirketin çalışmalarıyla birlikte çok sonrasında 1859'da başlayan, gerçek anlamda başlayan inşaat çalışması yaklaşık 10 sene sürüyor. Düşünün neredeyse 1568'lerde Sokollu'nun başlattığı bu şey 300 yıl sonra neredeyse tamamlanarak 17 Kasım'da açılıyor hizmete. Tabii İngilizler işin ciddiye bindiğini görünce ciddi manada bununla ilgili ve açılışını çok büyük yapıyorlar. Biliyorsunuz son dönemde hatta Sisi'de, Mısır'da 2015'te, 2014'te başlattığı yeniden Süveyş kanalını açıyoruz projesiyle 2015'te aynen o dönemki açılış gibi böyle büyük bütün dünya liderlerini çağırdığı
görkemli
bir törenle açılış yapmaya çalışıyor. Önem veriliyor çünkü yani bütün dünyanın ilgisini, özellikle de sömürgeci devletlerin ilgisini bir anda Mısır'a çekiyor. Ve Mısır bir anda neredeyse merkezi haline geliyor dünyanın.
Bir de hemen hemen hiç kazanın olmadığı bir kanal aslında o anlamda baktığımızda da değil mi?
Bir taraftan da hani belki bunu Şimdi bir detay olarak söyleyelim ama deniz canlısı çeşitliliğinin o anlamda da, evet, çok fazla olduğu. Çünkü, evet, iki taraf birbiriyle birleştikten itibaren daha farklı bir, hı hı, flora meydana geliyordu. Hakikaten o anlamda da çok zengin, evet, bir
Akdeniz'le
alan.
Akdeniz'le Kızıldeniz.
Kızıldeniz'in
yani
birleşmesiyle yani meydana gelen, iki tarafın da, evet, zenginliklerinin birleştiği ve daha zengin, evet, hale geldiği bir alandan bahsediyoruz. Yani çeşitli rakamlar var ama yaklaşık 161 kilometre ile 171 kilometre arasında böyle değişen rakamlar var kanalın uzunluğuyla ilgili. İşte derinliğinin 75 ile 125 metre, pardon, genişliğinin olduğu. Hı hı. Yani ilk başta tek gemi geçebilirken yavaş yavaş iki gemi geçmesiyle devam ediyor. Gittikçe genişletiliyor. Yani zaman içerisinde ihtiyaç oldukça gittikçe genişletiliyor bu anlamda kanal. Ve dediğim gibi biraz önce İngiltere buna karşı çıkıyor. Fakat İngiltere vazgeçmiyor. Madem ben bütün bu muhalefet ve istememe rağmen bu açıldı, o zaman takip edeceğim ve bununla ilgili kendim politikasına dahil olacağım. Ve ne yapıyor? Sürekli bu süreci takip ediyor. Said Paşa'dan sonra gelen İsmail Paşa Hidiv çok yenilikçi bir takım projelere, köprüler, yollar, bir takım projelere imza atmak istiyor. Fakat ne yapıyor? Dış borçlanmaya çok fazla giriyor. Hı hı. Bu sefer dış borçlanmayla birlikte mali durumu çöken Mısır buradaki Süveyş kanalı hisselerini satmak zorunda kalıyor. Tam İngiltere'nin beklediği fırsat. Ne yapıyor? 1875'te bu hisseleri alıyor. Ve gerçekten Mısır'ın neredeyse hiçbir hakkı kalmazken Fransa ve İngiltere Süveyş kanalı konusunda otorite devlet oluyorlar. Yani, hı hı, tam istediği fırsatı İngiltere burada yakalamış oluyor. Ondan sonrasında İngiltere'nin hep bu kanal üzerinde dediğin gibi sömürgeleri idare etmekle, oradaki o kontrolü almakla ilgili etkisi, otoritesi devam ediyor. Hatta neye devam ediyor? Mısır politikalarına, yani siyasetine, hı hı, karışmaya kadar gidiyor. Hani zamanımız az kaldı diye tahmin ediyorum.
Evet.
O yüzden hani biraz hızlıca toparlayayım. Ne zamana kadar? Bir Arap-İsrail savaşları sırasında bir ara kapalı kalıyor. Yani yaklaşık 8 sene kadar, 1975'e kadar kapalı kalıyor. Ama ondan öncesinde mesela 1888 yılında bir İstanbul Anlaşması'yla Osmanlı'da İstanbul'da imzalanan bir anlaşmayla durumlar harp olsun, barış olsun, hangi durum olursa olsun bütün devletlerin kullanımına açılacaktır kanal, hı hı, diye bir karar alınıyor orada ve 17 devlet katılıyor bu anlaşmaya. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda ne görüyoruz? Buna uyulmadığını. Özellikle de Fransızların ve İngilizlerin buraya askeri bir takım birlikleri koyduğunu görüyoruz. Bu anlaşmaya uymadığını görüyoruz. Böyle olunca Nasır 1956'da kamulaştırıyor ve, evet, millileştiriyor. Hı-hı. İngilizleri buradan çıkararak millileştiriyor. Buraya da ciddi bir para ödeyerek, tazminat ödeyerek İngiliz dosyasını buradan kapatıyor. Yani daha öncesinde İngilizlerin gene ayrılıyoruz ama burada asker bulunduracağız falan diye bir takım teklifleri var. En sonunda dediğim gibi 1956'da Nasır'ın millileştirilmesiyle birlikte Süveyş kanalı millileşiyor. Fakat şöyle söyleyelim, yani kapanmadan evvel Süveyş kanalı Mısır için bir vatanseverlik, sadece kanal değildir. Yani onlar için hakikaten bölge açısından kendilerini ifade eden bir, hı hı, bölgedir, kanaldır. Kendi vatanlarını, kendi milliyetlerini ifade eden bir kanaldır. Nitekim Sisi 2015'te sırf bu yüzden tekrar bu idealler çerçevesinde, kendi çerçevesinde insanları bir Mısır halkını ideale yönlendirmek ve kendi çerçevesinde tutmak için yeniden bu kanal projesini mesela gündeme getirmiştir. Genişleteceğiz, daha büyüteceğiz, yeni kanal projesi diye. O yüzden sadece Mısır için değil, Orta Doğu için ve dünya için önemli bir kanaldır. Nitekim biz kanal cephesiyle burada, işte Sokulu Mehmet Paşa'nın kanal projesiyle bizim de sık sık karşılaştığımız bir politikayla önemini görmüş oluyoruz.
Evet, bu önemi de bu burada dinleyicilerimizle, evet, de paylaşmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülün
ben
Karabağ.
Haftaya ediyorum.
Yine birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik dünden kalanlar köşemizde. Teşekkür ediyoruz bugün de bizlerle olduğunuz için. Yarın 15 haberleri sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.